Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, yine özel günlerin arifesindeyiz. Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, biliyorsunuz İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Bu vesileyle genç Cihangir Sultan Fatih'in bir devri sonlandırıp yeni bir çağı muştulamasını, bu kutlu fethin ayrıntılarını, Konstantiniyye'nin İslambollaşmasını, fethin anlamını, yürek fethini konuşmayı düşünüyoruz. Aziz dinleyiciler, bir hedefe ulaşmak, onu önce hayal etmekle başlar. Dünya tarihine damgasını vurmuş sıra dışı bir şahsiyet olan Fatih Sultan Mehmet, asırlar öncesinden haberi verilen kutlu müjdeye erişebilmek için daha çocuk yaşta bu yola gönül koymuş, duygu ve düşünce dünyasını fetih hayalleriyle süslemiş, oyunlarında bile Konstantinopolis'i kim bilir kaç defa fethiylemiştir. O genç Cihangir hep büyük hayaller koyup büyük düşünmüş ve yaptığı işin büyüklüğüyle kıyaslandığında küçük yaşta çok büyük işler başarmıştır. Konstantiniyye asırlar boyunca birçok devlet adamı tarafından kuşatılmış fakat Türk ve cihan tarihinin bir dönüm noktasını meydana getiren bu büyük fethi gerçekleştirmek Sultan Mehmet'e nasip olmuştur. Çünkü o ne istediğini, neyi yapacağını ve nasıl yapabileceğini bilen, bunun için gereken şeyleri yorulma bilmeyen bir azim ve sabırla hazırlayıp, hedef belirlediği yoldaki kararlılığını çelik iradesiyle ortaya koyan biridir. O Fatih ki, büyük fethin önündeki devasa zorluklarına rağmen, ya ben Bizans'ı alırım, ya da Bizans beni diyecek kadar irade sahibi, kararlı bir cihangirdir. O Fatih ki, Rumeli Hisarı yapılırken, buna engel olmak için gelen Bizans İmparatorunun elçilerine, benim gücümün ulaştığı yere imparatorunuzun ümit ve hayalleri dahi erişemez diye haykırabilen biridir. O Fatih ki, Rumeli Hisarı'nı inşa ettirirken, onun mimarisini yukarıdan bakıldığında Muhammed yazılacak şekilde planlayan bir peygamber aşığıdır. O Fatih ki, devlet ebed idealinin ancak ya devlet başa ya kuzgun leşe anlayışıyla gerçekleştirilebileceğini bilen ve bu uğurda her şeyini ortaya koyan bir serdengeçlidir. O Fatih ki, fethi gerçekleştirme yolunda kılıç sallayacak kadar sert, fethi kalıcı kılabilme adına kalem tutacak kadar da ince ruhlu bir kahramandır. O Fatih ki, Konstantinopolis'i niçin fethettin diye soranlara, önce o benim gönlümü fethettiği için cevabını verendir. Konstantinopolis ismi, polis biliyorsunuz, şehir anlamına geliyor. Konstantinopolis de Konstantin'in şehri demek olduğunu da detay olarak vermiş olurum. Evet kıymetli dinleyiciler, gerçekten o Fatih ki, fethi kalıcı eylemenin yolunun nitelikli beşeri sermayeden geçtiğinin idrakiyle fetihten sonra dünyanın en büyük üniversitesi olan Sahn-ı Seman medreselerini kuran biridir. O Fatih ki, büyük emeklerle inşa ettirdiği üniversiteye talebe olmayı padişahlıktan bile üstün görüp kayıt için müracaat eden ama kendi tayin ettiği profesörler tarafından padişahın buraya imtihansız girilmez ikazı üzerine sıradan bir öğrenci gibi hocaların önüne diz çöküp soruları cevaplandırarak öğrenciliğe kabul edilen, yani medrese talebeliğini padişahlığa tercih eden bir hükümdardır. O Fatih ki, bu üniversitenin kapısında ilim öğrencilerinin ayakkabılarından dökülen çamurların mezar topları yapılmasını vasiyet edecek kadar ilme ve ilmi temsil edenlere değer verendir. O Fatih ki, Konstantiniyye'nin fethinden hemen sonra yapılan ilk divan toplantısında, "Bu ferah ki bende görürsüz, yalnız bir kala fethünden değildir, Akşemse din gibi bir pir azizin benim zamanında olduğuna övünürüm" diyerek, fethiyle değil, hocasıyla övünen bir hükümdardır. O Fatih ki, Konstantiniyye'nin fethinden sonra Akşemseddin Hazretlerinin elini öpüp tacı tahtı bırakarak ona derviş olmak isteyendir. O Fatih ki, fethin hemen ertesi günü en büyük düşmanının ayağına giderek bugünkü diplomatik nezaket anlayışının dahi üzerine çok zarif bir davranış sergileyerek yürek fethedendir. O Fatih ki, sağladığı güven ve huzur ortamıyla Bizanslılara Konstantinopolis'te kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarayı görmeyi tercih ederiz dedirtendir. O Fatih ki, 30 yıllık saltanatı boyunca 17 tane koca devleti tarih sahnesinden silen bir cihangirdir. Değerli dinleyiciler, sıra dışı işler, sıra dışı karakterler tarafından gerçekleştirilir. Fethi anlatmadan önce, imkansızı mümkün kılan bu sıra dışı kişiliğin karakter haritasını çıkarmamız gerekmektedir. Bu bilmeden fethi anlaşılamaz çünkü. Peki kimdir Fatih? İşte Sultan Fatih'in sıra dışı hayat öyküsü. Tarihler 30 Mart 1432'yi gösterdiğinde, Murat Han Gazi sabah namazını kılmış, seccadesinde Sure-i Muhammed'i bitirip Sure-i Feth'e başlamak üzeredir ki odasının kapısı çalınır. İçeriye giren saray görevlisinin dudaklarından muştular dökülür. Evet, sultanın bir oğlu dünyaya gelmiştir. Bu güzel haberle yüzünde baharlar açan Muhammed Han'ın gözlerinden seviş damlaları, dudaklarından da Ravza-i Murat'ta bir gül Muhammed açtı sözü dökülür. Hemen iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra kucağına verilen kundaklı bebeğin kulaklarına ezan ve kametlerle üç defa Mehmet diye seslenir. Mehmet iki cihan serveri Efendimizin adıdır ve gül onun remzidir. İlginçtir, İstanbul'u fethedecek kumandanı öven Hazreti Peygamber'in adaşı olan Mehmet, Gülbahar adlı bir ebenin eliyle dünyaya gözlerini açar. Ve çok geçmeden dedesi Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye İstanbul'u aç, gülzar yani gül bahçesi yap vasiyetini yerine getirecek ve dünyanın en güzel gülü olan İstanbul onun elinde çiçek açacaktır. O günlerde Edirne'yi ziyaret eden Hacı Bayram Veli Hazretleri, sultanın huzuruna vardığında bizzat padişah tarafından büyük bir hürmetle karşılanır. Bu maneviyat sultanı sohbet sırasında odadaki beşiğe dikkatlice bakar ve aniden Fetih Suresini yüksek sesle okumaya başlar. Herkes hayretler içindedir çünkü beşiktekinin kim olduğunu bilmeden bu sureyi neden okuduğuna kimse mana veremez. Sultan Murad'ın Konstantiniyye'nin fethini sağlığında görüp Peygamber Efendimizin müjdelediği kutlu kumandan olabilmek için yanıp tutuştuğunu çok iyi bilen Hacı Bayram Veli Hazretleri daha sonra sözlerine şöyle devam eder. Fethin müyesser olmayışı, feleğin yar olmayışı ve vaktin tamam olmayışındandır. Bey, sen Konstantiniyye'yi alamayacaksın ama orası mutlaka alınacaktır. Bunu ben dahi göremeyeceğim. Orası şu beşikte yatan çocuk ve bizim köse tarafından alınacaktır diyecektir. Köseden kastettiği Akşemseddin Hazretleridir. Sultan Murat Han ve huzurundakilerin bu keramet dolu sözler karşısında gözyaşları sel olur. Zira Hacı Bayram Veli Hazretleri kendisine sorulacak sorulara daha sorulmadan cevap verip manevi bir ikramda bulunmuştur. Kıymetli dinleyiciler, Çandaroğlu İsfandiyar Bey'in torunu Hüme Hatun, Yasin suresinin bereketiyle emzirdiği Fatihini Fethin ninnileriyle büyütür, dualarla sarmalar. Geleceğin Fatihini beşik günlerini atlatıp adımlamaya ve yavaş yavaş konuşmaya başlar. Besmeleler dualarla hoca önünde diz çöker, Allah'ın elifini, besmelenin besini talim eder. Küçük yaştan itibaren tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen bu ele avuca sığmaz şehzadenin çocukluk yılları çok sakin geçmez. Bu hareketli çocuk daha ziyade ata binmeye, cirit gibi sporlara meraklıdır. Buna karşılık okumakla başı pek hoş olmayan bu yaramaz şehzadenin karşısında eğitim meselesinde oldukça titiz, bu işin öneminin idrakinde dirayetli bir baba vardır. Genç şehzadenin böyle ufku geniş, dirayetli bir babanın elinde ve onun direktifleri doğrultusunda tahsil ve terbiye görmesi, geleceğin büyük Türk hükümdarının yetişmesini sağlayacaktır. Geleceğin Fatihi, babasının yönlendirilmesiyle devrin en seçkin alimlerinden ilim hecelemeye başlar. İlk hocası sertliğiyle tanınan Molla Yegan'dır. Meşhur Akşemseddin Hazretleri de şehzadenin her şeyle bizzat ilgilenir. Ve küçük şehzade 12 yaşına geldiğinde baba Gazi Murat, oğlunun kendi gölgesinde kalmaması, kişiliğinin gelişmesi, sorumluluk şuuruna sahip olması ve devlet yönetiminin inceliklerini öğrenmesi için çok sevdiği oğlunu eski bir Türk geleneğine uyup Saruhan Sancağı'na, merkezi olan Manisa'ya göndermeye karar verir. Bu bir Osmanlı geleneğidir. Buluğa eren her şehzade, klasik Osmanlı şehzadelerinden bir tanesine Manisa gibi, Kırım gibi, Amasya gibi yerlere gönderilir. Buna sancağa çıkma adı verilir. Bir anlamda sultanlık stajı anlamına gelir değerli dinleyiciler. Yıllar sonra bulunan Çelebi Mehmet'in el yazılarını ve çizimlerini ihtiva eden bir defter, Sultan Fatih'in iç dünyasının derinliği yanına yansıtması açısından çok önemlidir. Ben bir dünya devleti kuracağım, surlarını da sanatla öreceğim diyen bu Cihangir'in çocukluk yıllarına ait olan bu karalama defterinde tuğra denemeleri, insan portreleri, hayvan çizimleri, çiçek resimleri, Türkçe ve Yunanca alfabe, Ebced hesabı denemeleri ve Farsça beyitler bulunmaktadır. Genç yaşta İstanbul'u fethetmeyi düşleyen bir kişinin iç dünyasının yansıması olan bu resimlerdeki kuş figürü, onun kabına sığmayan kişiliğini, asker ağırlıklı insan figürleri, daha o yaşlarda fetih arzusuyla yanıp tutuştuğunu, aksakallı bir dede portresi, Akşemseddin gibi ruh dünyasının dayandığı kaynakları simgelediği uzmanlarca ifade edilmektedir. Hayatı at sırtında gaza meydanlarında geçen Baba Sultan Murat, devlet yükünü sırtlamaktan yorulmuştur. Bundan dolayı devlet işlerini bir hırka gibi üzerinden çıkartıp iç dünyasına çekilmek istemektedir. Doğu ve Batı ile yaptığı anlaşmalarla devletin halini ve istikbalini güvende gören Sultan Murat'ın artık gönlü rahattır. Genç sayılabilecek bir yaşta tarihte çok az kişinin yapabileceği bir şey yapıp tacu tahttan oğlu namına feragat ederek Manisa'ya çekilir. Ve genç Mehmet Osmanlı tahtına oturur oturmaz uyumakta olan fitne bir anda gözlerini açar. Papa'nın ön ayak olmasıyla Avrupa ülkeleri 5. Haçlı ordusunu oluşturarak saldırıya karar verirler. Tehlike gerçekten büyüktür. Böyle burhanlı bir zamanda Sultan Murat gibi tecrübeli bir kumandanın saltanattan çekilmesi başkent Edirne'de büyük bir heyecan uyandırır. Çünkü Osmanlı tahtında daha 12 yaşında bir çocuk vardır. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa tehlikenin büyüklüğünü gerekçe göstererek Sultan Mehmet'ten babasını tahta geri çağırmasının isabetli olacağını bildirir. Genç hükümdar devletin geleceği için babasını yeniden başkomutan olarak ordunun başına davet eder. Fakat Manisa'da daha yeni uzlete çekilmiş olan Sultan Murat bu daveti nazikçe geri çevirir. Çünkü oğlunun otoritesini kırıp ölümünden sonra ona zor vaziyette bırakmak istemez. Fakat bu reddin ardından olduğundan tarihe geçecek şu mektubu alır. Eğer padişah biz isek size emrediyoruz, gelip ordumuzun başına geçin. Yok siz iseniz gelip devletinizi müdafaa ediniz. Ve Sultan Murat Han bu bağlayıcı çağrıdan sonra arkasına aldığı 40 bin kişilik Anadolu askeriyle Manisa'dan harekete geçer ve yıldırım süratiyle soluğu bugün Bulgaristan sınırları içinde olan Varna önlerine varır. Niğbolu Fatihi'nin torunu dedesinin yaptığı gibi Varna'da Haçlılara 9 saat içinde öyle bir Osmanlı tokadı aşk eder ki bütün Avrupa ordusu darmadağın olur. Bu tarihin kaydettiği en büyük imha savaşlarından bir tanesidir. Ve Murat Han Gazi bu büyük zafer sonrası tekrar uzletgahı olan Manisa'ya çekilmek istese de ordu ve devlet kademesi böyle dirayetli bir devlet adamı ve komutan varken çocuk bir padişahı başlarında görmek istemezler. Koskoca Osmanlı hülkünü küçük bir çocuğa bırakmanın zamansızlığını bu Haçlı saldırısıyla kabul eden Varna kahramanı istemeye istemeye ikinci defa tekrar devletin başına geçer. Şefkatli baba oğlunun otorite ve prestijini kırmamaya çalışıp onu kendi arzusuyla tahttan feragat etmiş göstererek hocalarıyla birlikte Sancak Bey olarak tekrar Manisa'ya gönderir. Hükümdarlıktan tekrar sessiz sedasız şehzadeliği kabul etmek Mehmet için ciddi bir nefis terbiyesi, gerçekten ağır bir imtihandır. Fakat geleceğin Fatihi bu imtihanı başarıyla atlatacaktır. Haddizatında dış görünüşü kötü görünen bu hadisenin arkasında nice güzellikler yattığı daha sonra ortaya çıkacaktır. Çünkü genç şehzadenin Manisa'da geçireceği bu 5 yıl onun kelebek olmak için geçireceği bir koza dönemidir. O bu dönemde kendini daha da geliştirecek, güçlenip olgunlaşarak kanatlanacaktır. İşin aslı şehzadenin bu kozasını yırtıp kelebelikleşme süreci ardında onun şahsiyetini şekillendiren çok değerli bir kadro vardır. Bu kadronun başında da engin tevazusu ve heybetiyle devrin en kıymetli alimlerinden olan Molla Gürani bulunmaktadır. Genç şehzadeden cevval bir fatih çıkaran eğitimdeki en büyük paya o sahiptir. Manisa Sarayı, şahsiyetini olgunlaştıran uzun şehzadelik yılları boyunca Mehmet için bir nevi okul olur. Burada birçok değerli ilim adamının refakatında ilim deryasından kana kana içer. Felsefe, matematik, astronomi, edebiyat okur. Coğrafya ve askerlik bilgilerini geliştirir. Fen ve teknik bilgilerde geleceğe yapacağı savaşları kolaylaştıracak teknik ve taktik stratejiler geliştirir. Döneminin en önemli iki dili olan Arapça ve Farsçayı okuyup yazacak kadar iyi öğrenir. Tercümeye ihtiyaç duymayacak kadar Rumca ve Slavca bilir. Bunların yanında Latince, İbranice ve Türkçe ailesinden olan Çağatayca'yı öğrenme imkanını da bulur. Bir yandan da geleceğin fatihi olmayı kafasına koyan bu küçük cihangir, dünya tarihinde iz bırakmış büyük kahramanların hayatlarını didik didik eder, onların tecrübelerinden istifade edip doğru ve yanlışlarından ibret alır. Gerçekten de onun küçük yaşta Osmanlı tahtına çıktıktan sonra tekrar Manisa'ya dönmesi ilk etapta kötü gözükse de sonuçta çok hikmetli olmuştur. Çünkü büyük rüyasını hayata geçirebilmesi için gerekli olan çile ile yoğrulması, idealleri etrafında şuurlanması ve iş dünyasında derinleşmesi bu dönemde gerçekleşmiştir. Ve bu arada Murat Han Gazi henüz 47 yaşına gelmiştir ki, ardında şanla şerefle dolu hatıralar bırakarak bir kuşluk vakfı Hakk'ın rahmetine kavuşur. O Osmanlı tarihinde birçok ilke imza atmış biridir. Dünyada az rastlanan bir olgunluk ve kendini aşmışlıkla sağlığında tahttan feragat etmesini bilmiş biridir. Halkın yararına yapmış olduğu eserlerden dolayı kendisine Ebul Hayrat Hayırlar Babası denilmiştir. Kıymetli dinleyiciler, kaynakların Muhammed-i Sani diye isimlendirdikleri 19 yaşındaki Sultan Mehmet, 7. Osmanlı Padişahı olarak 18 Şubat 1451 tarihinde tahta oturur. Ve bu nimete nailiyetin şükranesi olarak hemen iki rekat namaz kılar. Yeni padişahın tahta geçtiği tebaaya fermanla duyurulur. Artık hutbeler Mehmet bin Murat Han adına okunur. Yabancı elçiler Osmanlı tahtındaki bu genç adamın hükümdarlığını tebrik için sıraya dizilirler. Bir strateji dahisi olan tahtın bu yeni varisi kimseyi korkutup ürkütmez. Hristiyan aleminin şüphelerini çekmemek için oldukça ılımlı ve tavizkar davranır. Bu politikanın bir tezahürü olarak da üvey annesi Sırp despotu George Brankovic'in kızı Prenses Mara'yı yani Meryem Sultan'ı ülkesine geri göndermeyi kabul eder. Üstelik ihtiyaçları için kendisine bir arazi tahsis eder. Kıymetli dinleyiciler, yeri gelmişken Osmanlı'nın engin hoşgörüsünü gösterme sadedinde konuyla alakalı bir hatırayı da zikretmiş olalım. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin yolu bir ara Yunanistan'ın kuzeyinde özerk manastırlar bölgesi olan Ayronoz'a düşer. Orada Simon Petra Manastırı'nın rahibi Porfirio ile tanışır. Gerisini Livaneli şöyle anlatıyor. Rahip Porfirio bizi ağırladı ve o kayalara oyulmuş 7 kat aşağıdaki kütüphaneye götürdü. Porfirio belinden kocaman anahtarlar çıkartarak bize kutsal emanetlerin saklı olduğu o mahzeni açtı. Orada birbirinden eski ikonalar, peygamberlere ait olduğuna inanılan kemikler gibi kutsal Hristiyan emanetlerini gezerken birdenbire oraya ait olmayan bir görüntüyle irkildik. Duvarda bir Osmanlı fermanı duruyordu. Fermanın içine çok eski bir belge yapıştırılmıştı ve üstünde Arapça yazılarla yeşil bir el resmi vardı. Merakla bunun ne olduğunu sorduk. Bu dedi, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü zapt ettikten sonra Ortodokslara tanıdığı imtiyaz belgesidir. Peki ya ferman? O da Fatih Sultan Mehmed'in fermanıdır. Hazreti Ömer'in belgesini fermana yapıştırıp Ayronoz'a verdi ve bu belge 500 yıl boyunca bizim din özgürlüğümüzü güvence altına aldı. Bu belge ve sözler karşısında ne kadar heyecanlandığımızı tahmin edersiniz. Peki bu belge ve ferman nasıl oldu da buraya geldi diye sorduk. Zaten tarihte yaşıyor izlenimin veren Rahip Porfirio, sanki dünkü bir olaydan söz eder gibi Mara Brankovic sayesinde diye cevapladı. Mara Brankovic kim diye sorduk. Fatih'in annesi dedi, Sırp kralının kızı, imanlı bir Ortodoks olan Mara. Kıymetli dinleyiciler, bu toprakların dünya çapında yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden biri olan genç Mehmet'in büyük hayalleri ve yüce hedefleri vardır. Bu kabına sığmaz delikanlı, yıllardır sürdürdüğü sistemli hazırlıklarını hayata geçirebilmek, dünya medeniyetine İslam mührünü vurmak için artık iş başına gelmiştir. Artık o yıllardır geceleri uykusundan zıplatarak uyandıran düşüyle baş başadır. Bilir ki rotasını batı ufuklarına diken bu devlet ancak cihan devletinin kapısı olan Konstantiniyye'nin fethiyle büyük devlet olabilecektir. Akdeniz ve Karadeniz boğazlarına hakim olan Konstantiniyye, boğazlar bölgesinin kilit noktasıdır. İşte bu kıtalar arası kesişme noktası Osmanlı Devleti'ni ortadan ikiye bölmekte, vahdetini ciddi tehlikeye atmaktadır. Bundan dolayı Konstantiniyye eninde sonunda alınmalı ve Osmanlı toprakları birleştirilmelidir. Fakat bu genç dahi çağın rotasını değiştirerek büyük emellerini çok iyi gizler. Hedefi Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek ve zaman kazanmaktır. Bu çerçevede Venedik, Ceneviz ve Macarlara karşı bazı ticari imtiyazlar vererek onları susturur. Ve bu İstanbul sevdalısı, insanın kalbini çalan bu şehri fethedip Osmanlı çağı rüyasını gerçeğe dönüştürebilmek için yıllarca üzerinde düşündüğü, ince ince hesaplar yaptığı planlarını uygulamaya koyar. Karaman seferinden döner dönmez ilk hamle olarak İstanbul dışında Bizans'ın elinde bulunan kasaba ve kaleleri tek tek zapt edip imparatoru Konstantinopolis'in surları içine hapsederek abluka altına alır. Genç Cihangir şunu çok iyi bilmektedir ki boğazdan geçen gemiler tam olarak onun kontrolünde olmadıkça ve buna bağlı olarak da Bizans'ın Karadeniz'den gelen iaşesi kesilmedikçe bu hakimiyeti sağlamak mümkün değildir. Bu gerçekler henüz kuvvetli bir donanması olmayan Sultan Mehmet'i boğazın en dar yerine bir hisar yapma düşüncesine ilham verir. Ve Güzelce Hisar denilen Anadolu Hisarı'nın tam karşısındaki yeri bizzat sultanın kendisi tespit eder, planın tatbikinde bizzat riyaset eder. Hatta daha ileri giderek tasavvur ettiği hisarın bir krokisini de çizer. Adı Osmanlı tarihlerinde Boğaz Kesen Hisarı olarak geçen Rumeli Hisarı'nın yeri 660 metre ile boğazın en dar yeri olması nedeniyle o devirlerde Asya ile Avrupa arasında bir geçiş yeri olması açısından çok önemli bir yerdir. Sultan Mehmet Halil Paşa'ya "Lala buraya bir hisar gerektir" diye emir buyurması üzerine 1452'nin serin bir Mart günü besmele ile hummalı bir çalışmaya girilir. Vezirler işçilerle birlikte taş ve kireç taşıyarak çalışanları yüreklendirirler. Harcında kum ve kireçten gayrı alın teri, ihlas ve dualar bulunan duvarlar gece gündüz süren inanılmaz bir çalışmayla hızla yükselir ve inanmış yüreklerin ve bileklerin ortaya koyduğu akıl almaz bir çalışmayla 4 ay 13 gün gibi kısa bir zamanda azametli bir kale ortaya çıkıverir. Gerçekten de Fransız mimari tarih uzmanı Albert Gabriel'in şayanı hayret bir teşebbüs olarak tavsif ettiği bu muazzam inşaatın bu kadar kısa bir zamanda tamamlanması ortaçağ ölçülerini açan bir keyfiyettir. Evliya Çelebi seyahatnamesinden naklen bazı kaynaklarda Boğaz'ın azametli bekçisi bu hisarın umumi şeklinin Peygamber Efendimiz'in Arapça yazısındaki ismi şeklinde olduğu ve her mim harfinin yerine bir kule kurulduğu, ha ve dal harflerinin yerlerine birer istihkam yapıldığı hakkında bir rivayet bulunmaktadır. Kıymetli dinleyiciler, Sultan yapılması gerekenlerin direktiflerini verdikten sonra derhal Edirne'ye döner ve devlet erkanı, alimler ve komutanların fikirlerini öğrenmek üzere büyük bir divan toplar. Genç serdar, köhne bir çağın karanlığını yırtarak yeni bir çağın kapılarını bütün insanlığın ümidi adına açmayı kafasına koymuştur. Lakin mecliste buna inanmayanlar vardır. Divandaki bir takım devlet adamları kendi devlet tecrübelerinden, derin bilgilerinden söz edip geleceğin fatihinin önüne yığın yığın barajlar koyarlar. Devleti telafisi imkansız bir maceraya sürüklememesi tavsiyesinde bulunurlar. Genç serdara böylesine köstek olanlar olduğu gibi muhakkak önünü açıp hamlelerine destek olanlar da vardır. Bunlardan biri de şahsi ihtiraslarını aşmış, bu gençteki cihat arzusunun şuurunda olan Akşemseddin Hazretleri'dir. Bu büyük Allah dostu giriştiği ilahi kelimetullah davasında müridine rehber olup onu şevklendirir. Bundan dolayı da Sultan Mehmet bir gün veziri Mahmud Paşa'ya "Bu pire hürmetim ihtiyarsızdır. Yanında heyecanlanırım, ellerim titrer. Oysa diğer şeyhler ise benim yanıma gelince heyecandan ellerini titrer" demekten kendini alamaz. Gece gündüzü birbirine karıştıran Mehmet, kan çanağına dönen gözlerle günler boyunca kuşatma taktikleriyle ilgili kitaplar okur, planlar üzerinde çalışır. Bilgi almak amacıyla Bizans'tan gelen tüccarları sorguya çeker, oraya casuslar gönderir. Diğer taraftan askeri bilgi ve deneyimi olanlarla sürekli görüşmelerde bulunarak kuşatmanın ayrıntılarını belirlemeye çalışır. Sultan, daha önceki tecrübelerinin ışığında uzun sürecek bir kuşatmanın faydalı olmayacağını, bunun Avrupa'dan gelebilecek askeri ve maddi yardımlara gereken zamanı kazandıracağını hesapladığından, bütün planlarını süratli bir şekilde şehrin ele geçirilmesi üzerine yapmıştır. En ince ayrıntısına kadar yaptığı planlara ve hesaplara rağmen, genç serdarın kafası hep bu büyük fethiyle meşguldür, gözüne bir türlü uyku girmez. Bununla alakalı anlatılan bir anekdotta, günün birinde Fatih'in annesi oğlunun odasına girer. Bakar ki oğlunun yatağı derli topludur. Ertesi gün tekrar gelir, aynı şekilde oğlunun yatağının derli toplu olduğunu görünce, annelik şefkatiyle dayanamaz ve oğluna şöyle seslenir. Aslanım der, etrafta birçok halayık hizmetkar varken niçin kendi yatağını kendin topluyorsun? Annesinin bu sözleri üzerine genç Cihangir annesine şöyle diyecektir. Anacığım diyecektir, ben aylardır o yatağa girmedim ki diyecektir. Aylardır Konstantiniyye'yi İstanbul eylemek için kıvrım kıvrımım ızdıraptan kıvrım kıvrım kıvrılmaktadır. Bizanslı tarihçi Dukas, onun bu fetih sırasındaki haleti ruhiyesiyle alakalı şunları yazar. Mehmet gece gündüz yatarken, gerek uyanık bulunduğu zamanlarda, ister sarayında bulunsun, ister sarayın haricinde olsun, ne şekilde harp ederse ve ne gibi vasıtaları kullanırsa İstanbul'u fethedeceğini düşünüp zihnini yoruyordu. Çok defalar akşam olunca ata binerek yalnız başına, bazen yanına iki kişi alarak, bazen yaya yürüyerek, asker kıyafetinde bütün Edirne'yi dolaşıyor ve hakkında sözlenen sözlere bizzat dinliyordu. Değerli dinleyiciler, büyük fetihler büyük çilelerle, ıstıraplarla, gayretlerle gerçekleştirilir. Çile, ıstırap, gayret ne kadar büyükse zafer de o kadar görkemli olur. Genç Cihangir Sultan Mehmet de neye talip olduğunu ve talep ettiği şeyi gerçekleştirmek için de sarsılmaz bir irade ve azim ve gayrete sahip olmak gerektiğini şuurundaydı. O, peygamber müjdesine ve babasının vasiyetini yerine getirmeye talip olmuştu. Bunun bedeli ağırdı, onun için inanılmaz bir yükün altına girerek delicesine hedefine kilitlenmişti. Karşısında devrin süper gücü vardı ve bu girişim kendinden önce 29 defa denenmiş ama başarılamamıştı. O ise imkansızı başarmak, bu muazzam teşebbüsü zaferle taçlandırmak istiyordu. Çünkü bu fetih Osmanlı Türklerine sadece yeni bir başkent kazandırmayacak, aynı zamanda kurdukları devletin Avrupa kıtasındaki topraklarının garantisi olacaktı. Aziz dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cihan tarihinin en önemli hadiselerinden olan İstanbul'un fethine bir girizgah yapmış olduk. İnşallah haftaya aynı konu çerçevesinde devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.